Ayrım 25. Yüreğindeki boşluk. Sayfa 327. İskender, 17 Ekim 1978, Londra. İskender'in düşündüğünden zor oldu Hatip'i bulmak. Bir sürü kafeye gitti, telefonlar etti ama nafile. Adamı ne kadar az tanıdığı kafasına o zaman dank etti. Bütün bu zaman zarfında hep Hatip olmuştu haber gönderip buluşmaları ayarlayan. Ne yaşadığı yeri biliyordu, ne de boş zamanlarında tam olarak ne yaptığını. Şehirdeki bir fakültede öğrenci olduğunu söylediğini hatırlıyordu ama her şey gibi bu da muammaydı. Sonunda bir arkadaşının arkadaşı sayesinde Uzak Doğu dövüşleri yapılan bir spor merkezinde onu bulmayı başardı. Etrafında yarım düzine genç erkek de oturuyordu Hatip. Gençlerden bazılarının göğüslerinde ter izleri ve boyunlarının etrafında havlular vardı. Zorlu bir antrenmanı yarıda geride bırakmış, duşlara yönelmeden önce önemli bir mevzu konuşuyor gibiydiler. İskender'in yaklaştığını görünce susup saklamaya gerek duymadıkları bir güvensizlikle onu süzdüler. "Sorun yok," dedi Hatip diğerlerine göz kırparak. "Tanıyorum arkadaşı." İskender o göz kırpıştan da Hatip'in ses tonundan da hoşlanmadı. Yine de bozuntuya vermedi. "Selam, ne haber?" Hatip ayağa fırlayıp sağ elini göğsüne koydu. "Aleyküm selam. Bize katılmak ister misin?" "Yok, sağ ol. Bir yere yetişmem gerekiyor. Verdiğin kasetleri bırakmak için uğradım." Arkadaşlarına dönüp anlaşılmaz bir şeyler mırıldandıktan sonra İskender'in yanına gitti Hatip. Üzerinde palto, kazak olmayınca ne kadar ufak tefek olduğu ortaya çıkmıştı. Omuzları dar, bilekleri kemikli, bacakları hafif çarpıktı. "Bunun için ta buralara kadar gelmene gerek yoktu," dedi. "Dert değil," dedi İskender. Neden burada olduğundan kendi de emin değildi. "Konuşmak ister misin?" "Olur, birkaç dakika." Bir köşeye gidip spor salonunun tahta zeminine oturdular. Karşılarında çeşit çeşit ağırlık aleti vardı. Dökme demirler, halterler, benchler. Kas yapma sevdasına büyükçe bir ağırlığın altında oflayıp poplayan tıknaz bir adamı seyrettiler. Yan gözle Hatip'e baktı İskender. "Sporla ilgilendiğini bilmiyordum. Tekvando yapıyorum, benden dövüşçü olmaz ya, fikir adamıyım ben. Niye geliyorsun o zaman buraya?" "Çünkü bizim gibilerin kendini savunmayı bilmesi gerekiyor," dedi Hatip. "Kuzey yakasında olanları duydun mu? 4 dazlak Bangladeşli bir bakkala saldırmışlar, 4'e karşı 1. "Haberim olmadı." Yere yatırıp saçlarını tıraş etmişler. O salak sembollerini çizmişler adamcağızın kafasına. Zavallı korkudan hastalanmış, karısı durmadan ağlıyor. "Hadi ya, sen tabii kendini savunmayı iyi biliyorsun," dedi Hatip birden. İskender başını salladı ama boksa başlama nedeninin bu olduğundan emin değildi. Kendini sokakta korumak değildi onu bu spora yönelten. Ringde olmayı seviyordu. Dövüşün kendisine adrenalini, danışıklı ve sahte bulduğu birçok sporun aksine hakikiydi boks. Hayatın birebir yansımasıydı. Ringde yapayalnızdın. Takım çalışması falan yoktu. Ne de kenarda bekleyen yedekler. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. İyi ve kötü, asil ve sefil. Hepsi oradaydı. Bir adamın gerçek karakterini görmek için onu boks yaparken izlemek yeterliydi. "Müthiş bir boksörsün sen," dedi Hatip. "Doğuştan yeteneklisin belli." "Nereden biliyorsun? Hiç seyretmedin ki beni." "Aslına bakarsan seyrettim 2 kere. Riskli dövüşlerden kaçmıyorsun. Sol yumruğun bayağı kuvvetli. Bir sonraki darbenin nereden geleceğini bilir gibisin. Az insana kısmet olan bir yetenek mi? Yetenek bu." Hatip bir es verip gözlerini İskender'den ayırmadan ekledi. "Sana ne zamandır sormak istiyordum bunu. Bizimkilere dövüşmeyi öğretir misin? Arkadaşlar senden çok şey öğrenebilirler." İskender bir an durakladı. "Yalnız dövüşmeyi seviyorum ben." Hatip'in yüzü asılıverdi. "Evet, belli ki başına buyruksun. Yalnız kurt gibi bağlanmayı sevmiyorsun ama unutma, büyük dövüşçüler hem manen hem maddeten büyüktür. Manevi değerlerin daha güçlü olsa yenilmez olursun." "Yenilmez olmak istemiyorum ki. Ne istiyorsun peki?" diye sordu Hatip açıkça meydan okuyan bir sesle. "Neden buraya geldin o zaman beni görmeye?" "Çünkü bir yanın durumun farkında. Bir yere ait olmaya ihtiyacım var. Vaaz veriyor gibi göründüğümün farkındayım ama niyetim bu değil. Bir abi olarak selametini düşünüyorum. Hayatta bir amaç, bir yön lazım sana. Gel, katıl bize." İskender bir şeyler söylemeye çabaladı ama yapamadı. Montunun cebinden ödünç aldığı kasetleri çıkardı. "Dinledin mi bari?" diye sordu Hatip. "Sayılır." Bu yanıt Hatip'in suratının daha da asılmasına neden oldu. "Sana verdiğim kitapçıkları okudum. Okumadın. Bir tekini bile. Şimdi kasetleri dinlememişsin. Kardeşlerinden sıra gelmiyor ki, kasetçalar sürekli onlarda. Yunus Punk müzikler dinlemeye başladı. Ama kısım kısım dinledim. Beğendiğim yerler oldu. Birbirini koruyup kollamak kısmı iyiydi mesela. Bir dal hemen kırılır ama dallardan oluşan bir demete kolay kolay bir şey olmaz. İyi ya, katıl bize. Ya ne bileyim, kafam çok meşgul bu aralar. Kız arkadaşımın başı dertte. Bir de halletmem gereken bazı ailevi meseleler var. Yorum yapmadı Hatip. İskender'in ne kadar az soru sorulursa o kadar çok anlatan tiplerden olduğunu biliyordu. Geçenlerde söylediğim bir şey aklıma takıldı dedi İskender. Eğer annem baban yanlış yoldaysa onlara karşı durabilmelisin demiştim bana. Hani. Hatip kaşlarını kaldırdı. Evet ama bazı hususları birbirine karıştırmamak gerek. Demek istediğim şuydu. Eğer ebeveynin Allahsızsa sen onlardan değil Allah'tan yana olmalısın. Çünkü o anne babandan yücedir. Ama dikkat, eğer sen de inançsızsan ve anne babana baş kaldırırsan tutunacak dalın kalmaz. Dayanacak ilkeleri olmayınca ayağı yerden kesiliverir adamın. İşte bize bu yüzden ihtiyacım var. Peki diyelim ki ailemden biri diye araya girdi İskender. Farz edelim ki biri günah işliyor. Anlamaya çalıştığım bu durumda bana ne görev düştü? Kim mesela? Diyelim ki annem. Sıkıntılı bir sessizliğin ardından konuştu Hatip. Babanla konuş. Senden çok ona düşer. Ama şayet o karışmazsa o zaman sana kalmış. Ben olsam annemin, kız kardeşimin ya da karımın kimsenin şerefimi iki paralık etmesine izin vermezdim. Ne yapabilirim ki diye sordu İskender. Cevabı biliyorum ama söyleyemem. Bana güveni olmayan birine ben nasıl itimat edeyim? Gel bize katıl. Daha yüce bir şeyin parçası ol. Doğrusu bu. Düşüneceğim. Tamam git. Biraz kafa yor teklifimi ama çok açma arayı. Sen düşünürken hayat devam ediyor. Aynı akşam İskender daha önce hiç gitmediği bir gece kulübünün kapısındaydı. Ama bu sahneyi kafasında öyle çok kurmuştu ki sanki burada daha önce bulunmuş gibi bir rahatlık hissediyordu. İçeri doğru adım atmasıyla iri cüsseli bir bar fedaisi tarafından durdurulması bir oldu. Gri takım elbise, aynalı gözlük, kel bir kafa, kısa ve kalın bir boyun. Yaşın kaç evlat diye homurdandı fedai. Yeterince büyük dedi İskender. Benim kitabımda böyle bir cevap yazmıyor. Kitabını bilmem ama benim içeri girmem gerekiyor. Kızmaktan ziyade şaşırmış görünen fedai gözlüğünü çıkardı. Gözleri yüzüne göre fazla küçüktü. Birbirine fazla yakın. İfadelerini okumak imkansızdı. Sarbumu mu deniyorsun lan? Haberin olsun çoktan taştı bile. İskender'in yanaklarına al bastı. Fedainin onu kolayca haklayabileceğinin farkında olsa da adamın göründüğü kadar tehditkar olmadığını düşünüyordu. Sadece bir histen ibaretti ama sokak kavgalarına gelince hislerine güvenirdi. Bak tek istediğim babamı bulmak, tamam mı? Bir merak bulutu gezindi fedainin yüzünde. Baban burada mı çalışıyor? Hayır. Ama burada çalışan bir kadınla düşüp kalkıyor. Derin bir soluk aldı fedai. Sen de buraya bela çıkarmaya geldin öyle mi? Yok be, ne diye isteyeyim ki bunu? Ne yapacaksın babanı peki? Paylaşacak kozunuz falan mı var? Ne alakası var? Sadece pederle iki kelime konuşmam gerekiyor. Hepsi bu. Fedai gözlüğünü yeniden taktı. 3 dakikan var. Bir saniye bile geçirmek yok. İçeri girecek, babanı bulup dışarı çağıracaksın. Eğer 3 dakika içinde burada olmazsan gelir bacaklarını kırarım, anlaşıldı mı? Tamamdır abi, budur işte, sağ ol. Sırtını dikleştirip içeri daldı İskender. Striptiz kulübünün girişindeki tünel boyunca ilerlerken cebindeki cam şişeyi yokladı. Fedai'nin üstünü aramamış olması bir mucizeydi. Kezap taşıyordu. Pratik ve etkili. Tek yapması gereken kadının yüzüne nişan almaktı. Bir daha onu görmek dahi istemeyecekti babası. Güzelliği tarih olacak. Artık hiçbir erkeği baştan çıkaramayacak, başka yuvalar yıkamayacaktı. Kaç kez hayal etmişti bu sahneyi. Gürültülü, dumanlı, kalabalık ve boğucu olacaktı mekan. Doğruca bara girip kendine bir içki ısmarlayacaktı. Muhtemelen viski. Sek, buzlu. İçkisini 2 yudumda bitirip boğazı hala yanarken kalkıp sahne arkasına sıvışacaktı. Ter, sigara ve parfüm kokan dar koridorlarda ilerleyecekti. Kadının odasını bulmakta zorlanmayacaktı. Üstünde Roxana yazan kapıyı vuracak ama yanıt beklemeden içeri dalacaktı. Sen de kimsin diyecekti Roxana. Sesinde panik belirtileri, yüzünde koyu bir makyaj, dudaklarında kan kırmızısı ruj olacaktı. Ailesinden ayırdığın adamın oğluyum. Sahneyi her düşündüğünde değişiyordu bu cümle. Sen beni tanımazsın ama ben seni gayet iyi tanıyorum diyordu bazen. Ya da bu soruyu esas sorması gereken benim. Kim olduğunu sanıyorsun da ailemizi yıkmaya kalkıyorsun? Kadının tepkisi duruma göre değişiyordu. Çoğunlukla utanıp özür diliyordu ama bazen sinirlenip olay çıkarıyordu. Duvara fırlatılan bir topuklu ayakkabı, kırılan bir şampanya kadehi. Her ihtimale düşünmüştü İskender. Eğer kadın çirkepleşirse o da cebindeki şişeyi çıkaracaktı. Yok eğer pişmanlık gösterirse o zaman sakin olacak, bir şans daha verecekti. Bazen de hayalin tam burasında kadın gözlerinde yaşlarla kendini yere, koltuğa, kanepeye atıyordu. Bütün olası senaryolar arasında İskender'in en çok hoşuna giden buydu. Ah bilmiyordum evli olduğunu diyecekti çıkararak. Ailesi olduğundan haberim yoktu, bana hiç söylemedi. Hikayenin bu versiyonunda şişeyi çıkarmayacaktı İskender. Bilakis kadını teselli edecekti. Her şey talihsiz bir yanlış anlamadan ibaretti. İki arkadaş gibi veda edeceklerdi. Adem'le bir daha görüşmeyeceğine söz verecekti Roxana ve ölene dek tutacaktı sözünü. Kafasında bu düşüncelerle bir yandan yürüyor, bir yandan etrafı inceliyordu İskender. Az insan vardı içeride. Garsonlar, çalışanlar, müşteriler için vakit erkendi daha. Bara yaklaştı. Arkada neon ışıklarla bezeli büyük oval bir ayna, önde parlak bir ahşap tezgah, sert yüzeye kazınmış harfler ve sembollerin üzerinde gezdirdiği parmağını kim bilir kaç müşteriden, kaç gösteriden arta kalan izlerdi bunlar. Barmen saçları sıkıca örülmüş, kara ipli siyah bir adam parmakları kuruluyordu. Gözlerinde alaycı bir kıvılcımla baktı. "Yaşın kaç senin?" "Yeterince büyük," dedi İskender gene. "Kimlik görebilir miyim, Bay Yeterince Büyük?" "Bak, burada olduğuma göre burada olacak yaştayım demektir. Yoksa kapıdaki ızbandut beni dünyada içeri sokmazdı, değil mi?" "İyi denemeydi," dedi barmen. "Karşılığında bir bardak su veririm sana. Hadi maden suyu olsun. Daha fazlasını koparamazsın, haberin olsun." İskender maden suyunu içerek sahnenin önünde durdu. İki yandaki perdeleri inceledi. Arkada mıydı acaba Roxana? Gidip bulsa mıydı onu? Cebindeki kezzabı yokladı bir kez daha. Hala bir sonraki adımı tasarlarken fedayı gördü az ötede. Onu arıyordu belli ki. Gülümsemeden, taviz vermeden parmağıyla saatine vurdu adam. İskender maden suyunu bitirdi. Barmen'e teşekkür etti ve istemeye istemeye çıktı. Hiçbir şey planladığı gibi gitmiyordu. Kaldırımda oturdu. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir bekleyişin sonunda ona doğru gelen karaltıyı fark etti. Saçları dağınık, başı eğikti yaklaşan adamın. Dizlerinin bağının her an çözülmesinden korkar gibi titrekti adımları. Yanından geçerken fark etmedi bile delikanlıyı. "Baba." Adem durup döndü. Yüzü içten bir gülümsemeyle aydınlandı ama hemen ardından kaygıyla baktı. "İskender, kardeşlerine bir şey mi oldu yoksa?" "Hayır, gayet iyiler." Bir an rahatlamış göründü babası. Ama bunu kuşkuyu da asabiyet izledi. "Ne arıyorsun sen burada? Sana göre yerler değil buralar." İskender'in yüzü bulutlandı. "Sana göre yerler mi peki?" Ağzı sarktı Adem'in, gözleri alaz alazdı. "Bana bak, keserim o dilini." "Eve gelmeni istiyorum baba," dedi son kelimeyi vurgulayarak. Kinayeyi kaçırmadı Adem. "Git annenin yanına, kırmayayım kemiklerini. Ne varsa bugün kemiklerimde. Her önüne gelen kırmaya kalkışıyor." Bir süre sessizce dikildi baba oğul, gözlerini birbirlerinden ayırmadan. Her ikisi de önce ötekinin konuşmasını bekliyordu. O anda sanki aynaya bakıyormuş, karşısındaki oğlu değildi, kendi gençliğiymiş gibi tekinsiz bir hisse kapıldı. Adem, İskender ona hem ona benziyordu, hem alabildiğine farklıydı. Korkudan, yılgınlıktan eser yoktu bu oğlanda. Hayata meydan okumayı seviyordu. "Zamanı gelince dönerim dedi Adem sonunda. "Peki ne zaman?" "O sürtükten bıktığında mı?" Tokat anında geldi. Babasının tepkisinden ziyade kendi ağzından çıkanları afallamış gibiydi İskender. Bu şekilde konuştuğuna inanamıyordu. Ona öğretilen her şeye aykırıydı yaptığı. Tokada tanık olan fedayı hızla onlara yöneldi. "Hey, siz ikiniz sakin olun yoksa polis çağırırım." "Tamam, tamam," diye mırıldandı İskender kendi kendine konuşur gibi. Anlaşılmaz bir bakış vardı gözlerinde, yeni bir ışıltı. Babasına döndü ve gayet durgun, gayet soğuk konuştu. "Bana bir daha vurursan ben de sana vururum. Benim yumruğum seninkinden kuvvetli, haberin olsun." Adem'in benzi attı. Göğsüne öyle bir ağrı saplandı ki bir an nefes alamadı. Oğlunun onu yabancıların önünde aşağılamasının şoku, kederi ve utancı değildi tek hissettiği. Daha derin, daha ıstıraplı bir şey vardı genzinde. Gecikmiş bir farkına varış. Kendi babası, sarhoş olan, onu dövdüğünde bir kez olsun diklenmemiş, hep alttan almış, sinmişti. Oğluyla arasındaki karakter farkı kendi ezikliğini daha net görmesini sağladı. Dayanamadı buna. Hiddetlendi. İskender'e doğru bir adım atıp bir tokat daha patlattı. Bu seferki daha sertti. İşte o zaman beklenmedik bir şey oldu. Yaralı bir hayvan gibi uluyarak babasına doğru hamle etti İskender. Ama ona vurmak yerine gidip kulübün duvarına kafa attı. Bir kere, iki kere, üç kere küt, küt, küt. Adem onu tutmaya çalıştıysa da nafile. "Dokunma bana," diye böğürdü İskender. Kendinden geçmiş gibiydi. Fedayı zor zapt etti, duvardan uzaklaştırdı onu. Ama şiddete susamışlığı öyle fazlaydı ki duramadı İskender. Dişlerini fedayının omzuna geçirip kanatana kadar ısırdı. Adam soğukkanlılığını kaybetti. Yüzü öfkeden kıpkırmızı halde İskender'i yumruklamaya başladı. "Hayır, dur." Adem araya girmeye çalıştı. "Yapma oğlum, o benim." Etraflarına insanlar toplanmıştı. Müşteriler, garsonlar, dansçılar, yoldan geçenler, Roxana da seyirciler arasındaydı. Kocaman açılmış gözler ve sıkışmış bir yürekle izliyordu. Nihayet onları ayırmayı başardıklarında fedayı o kadar sinirliydi ki sesinin titremesine mani olamadı. "İkinizi de bir daha görmek istemiyorum, anlaşıldı mı? Buralarda dolaştığınıza rastlarsam pişman ederim." Kalk gidelim. Adem temkinli ama kararlı bir hareketle kolundan tutup çekti oğlunu. Sessizce yürüdüler. Kulüpten yeterince uzaklaşınca bir sokak lambasının altına çöktüler. Ağzında kan tadı kesik kesik solumaktaydı İskender. Buraya gelmemeliydin dedi Adem bezgince. Annem bir adamla buluşuyor. Ne? Duydun işte dedi İskender. Eve dönmek zorundasın. Adem bir sigara çıkarıp yaktı, oğluna uzattı. İskender'in yüzündeki şaşkınlığı görünce buruk bir sesle ekledi. Al hadi biliyorum içiyorsun. Kendine de bir tane yaktı. İyi bir adam mıymış bari. İskender kulaklarına inanamadı. Ne diyorsun baba? Adam elini oğlunun dizine koydu. Bak evlat. Biliyorum anlamıyorsun. 10 yıl önce olsa öfkeden çıldırırdım. Bu işin önüne geçmek için her şeyi yapardım. Ama artık kimseye kendimi zorla sevdirmeyeceğimi bilecek yaştayım. Tıpkı kendimi de birini sevmeye zorlayamayacağımı bildiğim gibi. Kaç kez boşanmak istedi annem. Kulak asmadım ama doğrusu oydu aslında. Sevgi kelimesini babasının dudaklarından duymak afallatmıştı İskender'i. Doğru, geçmişte annesiyle babasının nasıl evlendiklerini merak ettiği olmuştu ama ailelerinin namusuydu burada söz konusu olan. Babasıydı Adem, ailenin reisiydi. Romantik bir ergen değildi ki ama baba dedi. Dinle beni. Eskiden tanıdığım bir muhtar vardı. Bana bir erkeğin aşkının karakterinin aynası olduğunu söylemişti. Ne demek istediğini anlamadım o zaman. Ama artık biliyorum. Sigarasından bir nefes aldı. Annene kızgın olmadığımı mı sanıyorsun? Ama kendime daha çok kızgınım. Hataydı evliliğimiz benim. Hatam. Benim hatam. Gene de pişman değilim. Çünkü sen geldin dünyaya ve Esma ve Yunus. İşte o zaman Adem'i pek ciddiye almadığı ama seneler sonra bile elemle hatırlayacağı bir şey oldu. İskender sigarasını bir fiskeyle karanlığa attı ve dişlerin arasından belli belirsiz mırıldandı. Madem sen halletmeyeceksin bu meseleyi, o zaman ben hallederim. Pembe, 20 Ekim 1978 Londra. Fürtelaş adımlarını hızlandırarak artık çok iyi bildiği sinemaya yaklaştı Pembe. Alçak topukları kaldırımda düzenli tıkırtılar çıkarıyordu. Bakışlarını yerden ayırmıyor, etrafa bakmıyordu. Adeta yeniden küçük bir kız olmuştu. Bu da kendi kendine oynadığı bir oyundu. Sanki o dünyayı görmezse dünyada onu göremeyecekti. Her seferinde mahsus geç kalıyor, film başladıktan 5-10 dakika sonra sinemaya ulaşıyordu. Böylesi daha güvenliydi. Birlikte görülme olasılıklarını azaltıyordu. Ama şu da var ki son zamanlarda eskisi kadar dikkatli değildi. Hatta sokakta birlikte yürüdükleri bile olmuştu. Bir seferinde çiçek almışlardı beraber. Hala huzursuzdu ama içinde bir itki, dışarı çıkıp kendini duyurmak için çırpınan bir ses vardı. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmediğinden bu duyguyla nasıl baş edeceğini bilemiyordu. Gişedeki tıknaz kadına yan gözle bakarak tarihi binanın kemerli girişinden geçti. Paltosundan bir hav döner kapıya takıldı. Habire uzaklara uçup hiçbir yere konamayan hindiba tohumları gibi havalandı rüzgarda. Tanıdık görüntüleri ve kokuları içine çekti binaya girince. Yıpranmış halıların sarmal desenleri, kirli metal küllükler, patlamış mısır, çerez ve aramalı sakız dolu büfe. Garip bir huzur buldu bunlarda. Lobiye ayak basar basmaz bir hafifleme geldi üstüne. Sanki birden duruverdi dünya. Telaşa, evhama gerek kalmadı. Gelecek için zerre kaygı duymadan anın onu sarmalamasına izin verdi Pembe. Girişteki genç görevli biletini kontrol edip perdelerini araladı. Film başlamıştı. Aydınlık sahnelerde perdeden yansıyan gümüşü ışığa rağmen hayli karanlıktı. Pembe el fenerini takip ederken şöyle bir etrafa bakındı. Takriben 10 kişi vardı. Her zamankinden fazla. Aniden bir gerginlik hissetti, bir huzursuzluk. Elyas hep aynı yerde otururdu. Orta sırada, orta koltukta. Bir keresinde bir başkası oturmuştu o koltuğa. Pembe de gidip yabancının yanına oturmuştu yanlışlıkla. Selam tattım demişti adam sırıtarak. Ödü kopan Pembe fırlayıp ön sıraya geçmişti. Yüreği ağzına gelmişti. Tökezlememeye çalışarak birbiri ardınca boş sıraları geçiyordu şimdi Pembe. Yıllar önce seyretmiş oldukları filmi kendilerini kaptırmış, aradan geçen koca bir ömrü hatırlatırcasına el ele oturan yaşlı bir çift vardı. Elyas da kendisini de ihtiyarlamış, takatsiz ama hala sinemaya gelirken tahayyül etmeye çalıştı bir an. Yapamadı, hayali bile zordu. O kafa dağınıklığıyla ilerlerken arka sırada oturan kişiyi fark etmedi. Koltuğunda aşağı kayıp saklanmıştı belki, sadece bir gölgeydi. Orada karanlığın içinde oturmuş bekliyordu, seyrediyordu filmi değil onları. G sırasına gelince durdu el feneri. feneri. Orada sıranın ortasında oturuyordu Elyas. Görevliye teşekkür edip soluk soluğa yerine ilerledi Pembe. Elyas gülümseyerek döndü. Uzanıp işaret parmağını kadının bileğinde gezdirdi. Ancak dokunarak tanıyan bir ama gibi. Sevgiyle sıktı Pembe'nin elini. O da aynı şekilde karşılık verdi. Geride bıraktıkları aylar boyunca birçok jest ve sınırlı kelimelerle örülü bir dil geliştirmişlerdi. Pembe'nin kalbi deli gibi atıyordu göğsünün içinde. Hala bakamıyordu Elyas'a. Bu da bir oyun gibiydi. Ona bakmadığı sürece görünmez oluyordu Elyas. Görünmez olursa hiç gitmezdi belki. Hiç kaybolmazdı. İyi, kötü ve çirkini seyrettiler birlikte. Pembe daha önce görmemişti filmi. Beraber izledikleri ilk sesli filmdi. Yıldız Sineması sessiz film serisini bitirip klasik kovboy filmleri serisine başlamıştı geçen hafta. Burada buluşmayı önceden kararlaştırdıkları ve burayı sevdikleri için planlarını değiştirme gereği duymamışlardı. Ketum karakterleri ve seyrek replikleriyle namdar bu filmi Pembe'nin zorlanmadan seyredebileceğini düşünmüştü Elyas. Tek sorun bir iki hafta üst üste aynı sinemaya gitmiş olmalarıydı ama mekan yeterince uzak ve güvenli görünüyordu. Bir de galiba bu aralar tedbiri elden bırakmaya başlamışlardı. Kendini hemen filme kaptırdı Pembe. Kahramanlar perdede nice badireler atlatırken bir o tarafı tuttu bir diğerini. Son zamanlarda hiç yapmadığı kadar kafa yormaya başlamıştı iyi ile kötünün anlamlarına. Kız kardeşinin mektubu takılmıştı zihninin kancasına. Cemile hep saygı değerdi. İffetli, temiz, duru. Pembe onun gibi olamıyordu. Her şey ne kadar çabuk değişmişti. Hiçbir şey kalıcı değildi. Bitmeyen bir akış içinde durmaksızın evrilip değişiyordu hayat. Tuko boynunda yağlı halatla eşek sırtında oturmuş asılmayı beklerken Pembe'nin yüzü aniden döndü. Sahneyi izlememek için başını çevirdi. Bir an için arka sıralarda ona bakan birini gördüğünü sandı. Tekrar baktığında zifiri karanlıktı. Çirkinin şöyle dediğini duydu. Meraklanma, her boynunda halat olan asılmaz. Pembe gözlerini kapattı. Başka bir yerdeydi o an, başka bir zamanda. İyi misin? Dalıp gittin sanki dedi Elyas kulağına. Şakacı bir tonla ekledi. Yalnızca bir film, gerçek değil. Kafasını salladı Pembe. Yalnızca bir filmdi, biliyordu. Çünkü gerçek hayatta boynunda halat olan herkesi asarlardı. Yaşları 9 ile 20 arasında değişen 8 kız kardeştiler. En büyüklerinin adı Hediye'ydi, ilk çocuktu. Yaradan'ın armağanı, kız da olsa kıymetliydi. Kalp şeklinde bir yüzü, kalkıp bir burnu, fırtına bulutlarını andıran grimsi, iri, badem gözleri vardı. Yoksul bir ailede bunca kardeşin en büyüğü olmak, oyuncak bebekler yerine hakiki bebeklerle oynamak demekti. Hediye temizlik yapar, yemek pişirir, yerleri siler, çamaşır yıkar, küçükleri besler, uyuturdu. Durmaksızın çalışırdı. Avuçları kınalı, bilekleri bileziklerle bezeliydi. Kulaklarında ipten küpeler, altın değildi süsleri ama hiçbir şey sahte durmazdı onda. Herkes her an mızıldanırken bir kez olsun şikayet etmezdi Hediye. Üstüne düşeni kabullenmişti. Bitmeyen sorumluluklarının altında zamanından evvel olgunlaşmış, gençliğini tadamadan yaşlanmaya başlamış bir kız kadındı. Naze öldüğünde herkesin bakımını üstlenmişti, özellikle de henüz ufak olan ikizlerin. Berzo yeniden evlendiğinde kızlar analıklarını babalarının karısı olarak görmüştü sadece. Çünkü anneleri Hediye'ydi artık. Ben hiç evlenmeyeceğim derdi sık sık. Hepsini evrene dek bacılarıma bakacağım. Zaten o zamana kadar yaşım geçmiş olur, kız kurusu olarak ölür giderim. Ama sonunda bu sözler doğru çıkmadı. 1955 yılının kışında biriyle görüşmeye başladı Hediye. Sağlık görevlisiydi adam. Verem aşısı yapmak üzere devlet tarafından gönderilmiş, köylülerin pek güvenmediği, çocuklarınsa öcü gibi korktuğu biri. Her şeyin nasıl başladığını, nasıl karşılaştıklarını, hele nasıl olup da konuşabildiklerini Pembe hiçbir zaman öğrenememişti. Belki de bir illetti aşk. İnsana hayat verse, ruhunu şenlendirse de bir marazdı. Yine de ansızın değişmişti Hediye. Hiç olmadığı kadar gözü pekti. Bir iskankarlık gelmişti üzerine. Üvey anaları bile çekinir olmuştu ondan. Varlığından huzursuzdu. Hediye azimkardı, acelesi vardı. Gençliğine geç kalmıştı. O güne dek kendini ayıracak bir dakikası dahi olmamıştı ama kaybettiği zamanı kapatmaya niyetliydi. Aynı gökte altın bir orak gibi ışıldadığı bulutsuz bir gece aslında çok az tanıdığı bu adamla kaçıverdi. Ertesi gün aşı yapacak kimse yoktu ortalıkta. Köyün çocukları bayram ettiler. Köylüler kalan aşıları atıp hayatlarına müdahil olan, canlarını yakan, aralarından birini çalan bu davetsiz yabancıdan kalma tüm izleri yok ettiler. Bir anda hem boş bomboş kalan hem kaya gibi ağırlaşan hanelerine çöken kederi hatırlıyordu Pembe. Bir ölünün ardından yas tutuyorlardı sanki. Ölmüşten beterdi Hediye. Kimse sormaz olmuştu onu. Ağza alınmaz bir küfür dağıdı. Üvey anıları bilhassa kin doluydu. Her yanda hediyenin hayalini görüyormuşçasına cehennemde yanasıca diye sövüyordu ikide bir. İçinde birikmiş, sirkeleşmiş dargınlıklar, onunla yalnızca bir oğul sahibi olmak için evlenmiş bir adama çocuk verememenin utancı, ıstırabı ve bir başka kadının 8 çocuğuna bakmanın angaryası birbirine karışmış, hediyeye yönelik bir keskin bir nefret de vücut bulmuştu. Babaları Berzo ise sessizliğe gömülmüştü, gözleri çukurlarına kaçmış, fersiz dalıp gidiyordu hep istemsiz. Kahveye uğramaz olmuştu, bütün gün başı eğik evde oturup ucundan uzun küller sarkan sigaralar tüttürüyordu. Kış çetindi o sene, yollar hepten kapalı. Aradan 4 ay geçti, bahar başlarında bir akşamüstü geri döndü hediye. Önden bir haber gönderip babasının onu kabul etmeye hazır olup olmadığını yoklasa iyi ederdi ama yapmadı. Bir otobüse atlayıp geliverdi pat diye. Sağlıkçı Korkağan teki çıkmıştı. Onunla evleneceğine söz vermiş olmasına rağmen ailesinin en ufak itirazında derhal fikrini değiştirip koca şehrin ortasında bir başına bırakıvermişti kızcağızı. Pişmandı hediye, korkuyordu. Ama yuva diye bildiği tek hane burasıydı. Gidecek başka yeri yoktu. Geri döndüğünde kapıyı açık bulmuş, bir gölge gibi içeri süzülüvermişti. Ne Berzo evdeydi ne de karısı. Ama ikizler oradaydı ve onu görür görmez sevinçten havalara uçtular. Ne var ki hediye değişmişti. Tedirgin, içine kapanıktı. Dizlerini büküp divanın kenarına iğrete oturmuş, gözlerini yere dikmişti. Hoş karşılanacağından emin olmayan bir misafir gibiydi kendi evinde. Bir süre sonra üvey anaları geldi, sırtında koca bir yün yumağıyla. Kamburu çıkmış, yanaklarına al basmıştı yükün altında. Hediyeyi fark etmedi başta. Ama odadaki sıkıntılı sessizliği ve ikizlerin huzursuzluğunu hemen hissetti. Ne oluyor, denizli kedi mi kaptı? Tam cümlesini bitirmişti ki köşedeki kıza takıldı gözü. Kaçak dönmüştü demek. Hediyenin karşısına dikildi, neredeyse dona kalmıştı şaşkınlıktan. Sonra öne doğru bir adım atıp hınçla yere tükürdü. Hediyenin benzi attı. Akşam kız kardeşler yan yana dizilip hediyeye gülümsediler ama üvey analarını kızdırma korkusundan hiçbir cesaret edemedi halini hatrını sormaya. Ne çay ikram ettiler ne bir lokma. Kızlar da pek bir şey yemediler. Böyle huzursuz geçen birkaç saatin ardından Berzo belirdi kapıda. İçeri girdiği anda anladılar zaten bildiğini. Haberi almış, oturup el alemin söylediklerini dinlemişti. Keşke kulak asmasaydı. İnsanlar başka aileler konusunda ahkam keserken hep katı, hep acımasızdı. Hediye ayağa fırlayıp koştu babasının elini öpmeye ama Berzo oralı olmadı. Allah bana oğul vermedi dedi herkesin duyacağı bir sesle. Bir tane bile. Hiç anlamadım neden. Ta ki bugüne dek. Kızlar soluklarını tutmuş dinliyorlardı. Hediyenin omuzları sarkıktı. Artık bildim dedi Berzo. Oğlum olsaydı ailemizin adını temizlerdi şimdi. Kardeşin hapse girecekti senin yüzünden. Ömür çürütecekti 4 duvar arasında. Hediye ne ağladı, ne feryat etti, ne af diledi. Gözlerini pencere pervazında bir örümceğe sabitleyip öylece durdu. Sessiz, hareketsiz. Takip eden sessizliği bozan yine Berzo oldu. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi ki oğlum olmamış. Akşam kızlar yer yataklarında yatarken babalarının yan odada karısıyla tartıştığını duyabiliyorlardı. Ama söylenenleri çıkartamadılar. Çözülmüş örgüleri, kaygılı gözleri, kalın pazenden uzun kollu gecelekleriyle baktılar birbirlerine. Ve hala divanın köşesine tünemiş hediyeye. Derken aniden pembe ayağa kalktı sessizce. Nereye gidiyorsun diye fısıldadı Cemile. Acıkmıştır yazık. Delirdin mi? Babamla analık uyumadılar daha. Omuz silkti pembe. Parmak uçlarında odayı kat edip mutfağa girdi. Elinde peynir, ekmek ve suyla geri geldi. Kız kardeşlerinin hayret dolu bakışları altında bunları hediyeye götürdü ama o yalnızca suyu kabul etti. Ertesi sabah her zamankinden daha geç yaptı kahvaltısını Berzo. O çayını içerken kızlar kenarda beklediler. Nihayet ben kahveye gidiyorum dedi Berzo kimseye bakmadan. Bunu duyar duymaz yüreği hop etti pembenin. Hediyenin kaçtığı günden beri kahvehanenin kapısından içeri adımını atmamıştı babaları. Şimdi ne değişmişti de gidiyordu oraya. Ben ne yapacağım bununla dedi. Anaları, üvey anaları. Biliyorsun ne yapacağını diye kestirip attı Berzo. Başka bir şey demedi. Az sonra kadın geniş yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle hepsine hazırlanmalarını söyledi. Yapacak çok iş vardı. Halılar dokunacaktı. Kız kardeşleri ayakkabılarını giyerken içini tırmalayan huzursuzlukla geride kalmış oyalanıyordu. Oyalanıyordu pembe. Bir şeyler oluyordu ama tam olarak kestiremiyordu. Evden çıkmazdan önce üvey analarının üstünde yemek yedikleri pirinç siniyi içeri taşıdığını gördü. Sofra bezini yere yaydı kadın. Tahta altlığı üstüne koydu. Bir an için onu hediyeye yemek vereceğini sandı. Pembe. Ama tuhaf bir yemekti bu. Ne tabak vardı, ne su, ne ekmek. Hediye hiç kıpırdamıyordu bu arada. Tuzdan bir heykeldi sanki. Pembe'nin son gördüğü şey içeri getirilen kazan oldu. Kazanın içinde ne olduğunu merak ettiğinden hemen bir yalan uydurdu. Kendimi pek iyi hissetmiyorum, boğazım ağrıyor. Acaba evde mi kalsam? Başını salladı üvey anası. Babanızın buyruğu, kimse kalmayacak. Komşuya gidip halı dokudular bütün gün. Deseni ezbere biliyorlardı. Safran sarısı, filizli, cevizi, nefti, tarçın rengi. Boya yapmaya bayılırdı Pembe. Çivit otundan mavi, kekik yapraklarından gri, soğan kabuklarından kahverengi. Bir çile yünü tirşe yeşili çanağa bastırırken ikizine açtı derdini. Ne? Demek önüne boş bir kazan koydu, öyle mi diye sordu Cemile. Vallahi öyle diye fısıldadı Pembe. Belki de boş değildi, bir garipti ama içinde aş olsa dumanı tüterdi değil mi? Ya da kokusu gelirdi. Hadi işine bak dedi Cemile, başka ne diyeceğini bilemediği için. Öğleden sonra yer değiştirdiler. Bu sefer Pembe dokurken Cemile boyayı hazırladı, yorucuydu. Gözleri acıyor, parmak uçları sızlıyordu. Bedenlerinde varlığından habersiz oldukları yerler ağrımaya başlamıştı. Gizlice desenin dışına çıkıp ufacık bir motif ekledi Pembe. Analığı fark edecek olsa kızardı ama elinde değildi. Minicik bir H harfiydi yaptığı ablasının ismine ithafen. Bittiğinde halıyı bir tüccar satın alacak ve daha paralı bir tüccara satacaktı. Oradan İstanbul Kapalı Çarşı'da şık şıkılın bir dükkana götürülecekti. Derken bir iki günlüğüne şehre gelmiş bir turist çift vitrinde görüp alacaklardı. Sonra çiftin yaşadığı yere Paris, New York ya da Amsterdam'a yollanacaktı halı ve H harfi sonsuza dek yaşayacaktı. Akşam karanlık çökerken eve döndü aile. Bahçe duvarına yaklaşırlarken bir tedirginlik dalgası sarmaladı Pembe'yi. Koşmaya başladı. Karanlık bir his vardı içinde. Dehşetten çok hiddet, başkasına değil kendine karşı. Ne demeye daha erken eve kalkıp gelip bakmamıştı ki sanki? Ne demeye ablasını yalnız bırakmıştı? Hediyeyi bulan o oldu. Tavandan eskiden bebelerin beşiklerini asmak için kullandıkları pirinç halkadan sallanıyordu. Bedeni bezden bir bebek gibi gevşek, boynu kırıktı. Üvey analarının kazanın içinde getirip önüne koyduğu iple kendini asmıştı. Kovboy boynunu saran ilmeğe rağmen gülümsemeye çalıştı. Dalga geçiyor olmalısın dedi sesi çatlayarak. Bana böyle bir oyun oynayamazsın. Sarışın aktör gözlerini kıstı. Şaka değil, halat bu. Dudaklarını ısıran Pembe bu sahneleri daha fazla seyredemeyeceğini fark etti. Yerinden doğruldu. Ben gideyim. Ne? Ama neden diye sordu Elyas. Neden erken çıkıyorsun? Cevap gelmeyince üsteledi. Film yüzünden mi? Sevmedin mi? Hayır. Evet, üzgünüm. Seninle geleyim mi? Yok, sen kal lütfen. Hemen ayağa kalktı Pembe. Bir açıklama yapmadan onu orada bıraktı. Hızlıca çıkışa doğru giderken arka sıralarda oturan Karaltı'nın yüzünü sakladığını fark etmedi. Film bitip de ışıklar yandığında herkes birlikte kapıya yöneldi. Herkesle birlikte Elyas, Pembe'nin ani gidişine anlam veremiyordu. Buruk bir yürekle ilerledi lobiye doğru. Birisi omzuna doğru hafifçe vurdu. Affedersiniz, ateşiniz var mı? Genç bir çocuktu, bir yeni yetme. Sigara içmek için fazlasıyla gençti. Maalesef sigara kullanmıyorum dedi Elyas. Sahi mi? Hayret. Delikanlının bakışlarında tehditkar bir pırıltı vardı. Tepkisi öyle tuhaftı ki irkildi Elyas ama bir şey söylemesine fırsat vermeden bir iki başıyla selam verdi. Peki o zaman iyi günler. Sağ ol, sana da. Hala arkasından pis pis bakmakta olan İskender'i orada bırakıp döner kapıdan dışarı çıktı Elyas. Pembe'nin yalnızca birkaç saat önce orada bıraktığı kül rengi hav parçası değdi, takıldı saçlarına. Tesadüf olmayan nice tesadüflerden biriydi bu da. Ayrım sonu sayfa 347.